Ayrım 13, sayfa 129. Rivera ilk kurşuna dizme olayını anımsarken sanki yeniden yaşar gibiydi. 5 yıl önce olmuştu ve bu olaydan birkaç gün sonra sıkı yönetim ilan edilmişti. Hava hala soğuktu ve o gece hiç durmadan yağmur yağmıştı. Sanki gökyüzünden seller boşalmış, sular bütün dünyayı kaplamaya niyetlenmişti. Sonunda kışlayı temizleyen yağmurla birlikte ortalığa bir küf ve nem kokusu yayılmıştı. Şafakla dinen yağmurun anısı köyü uzun zaman terk etmedi. Uzun zaman taşların arasındaki su birikintileri kırık camlar gibi parıldadılar. Avlunun dibinde müfreze ve onların iki adım önünde beti benzisi olmuş Teğmen Ramirez duruyordu. İki görevli tutsağı getirmişti. Daha doğrusu onu kollarından sürüklüyorlardı. Çünkü tutuklunun yürüyecek hali yoktu. Başlangıçta Rivera onun bu kadar kötü bir durumda olduğunu bilincine varamamış ve onu korkaklıkla suçlamıştı. Bütün ötekiler gibi ülkeyi altüst etmeye gelince mangalda kül bırakmayanlar cezalarını çekmeye gelince bayılıyorlardı hep. Ama daha dikkatlice bakınca onun bacakları ezilen kişi olduğunu anladı. Görevliler ayakları taşlara takılmasın diye tutukluyu kollarından kaldırarak yükselterek taşıyorlardı. Faustino Rivera amirine baktı ve onun aklından geçenleri okuduğunu hissetti. Ne de olsa bazı geceler aralarındaki hiyerarşiyi kaldırıp erkek erkeğe söyleşirler ve askeri yönetimin nedenlerini ve sonuçlarını tartışırlardı. Teğmen Ramirez'e bakılırsa vatan haini bazı siyasetçiler ülkeyi zayıf düşürerek dış düşmanlara kolay bir av haline getirmişlerdi. Bir askerin ilk görevi güvenliği gözetmekti. Bunun için de yönetime el koymuşlardı. Amaçları ülkeye gücünü geri verebilmekti. Bunu da ancak iç düşmanları temizleyerek başarabilirlerdi. Rivera işkenceyi kabul etmiyordu. Onu içine battıkları bu pis savaştan daha kötü buluyordu. Üstelik bu onların işi değildi. Onlara bu öğretilmemişti bile. İş yerinin bir parçası olarak suçlunun tekine 2-3 tekme atmak başka bir şeydi. Bir tutukluyu sistemli olarak öldürmekse bambaşka. O Tanrı'nın cezaları da neden susuyorlardı ki? Neden ilk sorgulamada konuşmuyorlar ve bunca gereksiz acıdan kurtulmuyorlardı? Eninde sonunda tümü itiraf ediyordu ya da karşılarındaki şu adam gibi ölümü boyluyordu. Birlik, dikkat! Teğmenim diye fısıldamıştı o tarihte henüz onbaşı olan Faustino Rivera. Tutukluyu duvara dayayın onbaşı. Ama teğmenim ayakta duramıyor ki. Oturtun o halde. Nereye teğmenim? Bir tabure getirin Allah'ın cezaları ve bunu söylerken sesi çatlayıvermişti. Faustino Rivera solundaki adama dönmüş ve emri tekrarlamıştı. O da oradan uzaklaşmıştı. Neden şunu yere yatırıp köpek gibi kurşuna dizmiyorlardı sanki? Neredeyse gün ışıyacak, herkes birbirinin yüzünü seçebilecekti. Neden bunca zaman yitiriliyordu ki? Rivera bunları aklından geçirirken avludaki ışığın gittikçe artmaya başladığını fark etti. Bu arada tutuklu gözlerini kaldırmış, karşısındaki askerleri tek tek süzmüş ve sonunda gözleri Faustino'ya takılmıştı. Onu mutlaka tanımış olmalıydı. Çünkü birkaç kez aynı takımda top oynamışlardı. Ama şimdi o donmuş çamurların üzerinde elinde kurşun gibi ağırlaşan silahı ile dikilirken öteki öylece beklemekteydi. Bu arada içeriden bir sandalye getirtilmişti. Teğmen, tutuklunun iskemlenin arkalığına bağlanmasını emretmişti ki bir sarhoş gibi yalpalamasın. Onbaşı bir mendille tutukluya yanaşmıştı. Gözlerimi bağlama asker. Tutuklu böyle söyleyince o utanarak başını öne eğmişti. Teğmenin şu emri bir an önce vermesini diliyordu. Bu savaş artık hepsi için bitseydi, yaşam olağana dönseydi ve o da sokaklarda hemşerilerini selamlayarak dolaşabilseydi. Hazır ol diye bağırmıştı Teğmen. Allah'a emanet diye düşünmüştü onbaşı. Ölmek üzere olan adam gözlerini yummuştu. Bir an için ama hemen sonra gökyüzüne bakabilmek için tekrar açmıştı. Artık korkusu yoktu. Teğmen bir an tereddüt etmişti. Onu bu kurşuna dizmeyle görevlendirdiklerinden beri zayıflamıştı. Belleğinde sürekli çocukluğundan gelen o ses çınlayıp duruyordu. Kim bilir bir öğretmeni mi yoksa rahipler okulundan birisi mi sarf etmişti o sözleri bilmiyordu. Bütün insanlar kardeştir demişti o ses. Ama doğru değildi. Şiddet dağıtan bir kişi kardeş olamazdı. En önde daima vatan gelirdi. Geri kalan boş laftı. Ve biz şimdi bunu burada gebertmezsek onlar bizi geberteceklerdir. Albaylar da böyle diyor zaten. Ya öldürürsün ya geberirsin. Eninde sonunda bir savaştı bu. Yapılması gereken şeylerdi. Kemerini sık ve titremeyi bırak. Düşünme. Hiçbir şey hissetme. Ve en önemlisi onun yüzüne sakın bakma. Bunu yaparsan yandığının günüdür. Ateş! Kurşunların sesi havayı yırttı ve donuk boşlukta titreşmeyi sürdürdü. Bir sabah serçesi sersemce uçtu. Kurşunların kokusu ve gümbürtüsü sanki sonsuza dek sürecek gibiydi. Ama sessizlik yavaş yavaş onu bastırdı. Teğmen gözlerini açtı. Tutuklu iskemlesinde dimdik, sakince oturuyordu. Pantolonunda kan vardı ama canlıydı. Şafak ışığında yüzü sanki saydamdı. Canlıydı ve bekliyordu. ''Neler oluyor onbaşı?'' diye sormuştu Teğmen alçak sesle. ''Bacaklarını ateş ettiler Teğmen'im'' demişti Faustino Rivera. ''Çocuklar buralılar, birbirlerini tanıyorlar. Bir arkadaşlarını vurmalarını nasıl istersiniz ki?'' ''Ya şimdi? Şimdi iş size düşüyor Teğmen'im.'' Sessizlik içindeki subay olayı anlamamıştı. Birlik taşların arasından buharlaşan gece çiğlerine bakıyordu. Tutuklu da avlunun öteki ucunda acelesizce kanayarak beklemekteydi. ''Bunu size söylememişler miydi Teğmen'im? Bunu herkes biliyor.'' ''Hayır, hayır, söylememişlerdi. Subay okulunda ona, yakın komşularına ya da ulusal topraklara ayak basacak ilk orospu çocuğu ile savaşması öğretilmişti. Bunları adım adım izlemek zorundaydı. Namuslu adamların, kadınların, çocukların sokaklarda rahatça yürüyebilmelerine ancak böyle olanak sağlayabilirlerdi. Onun görevi buydu. Ama ona hiç kimse konuşmadığı için iskemleye bağlanmış bir adamı öldürmeyi öğretmemişti. Bundan söz etmemişti. Şimdi de dünya başının çevresinde dönüyordu. Ve şimdi karşısında ağlayıp inlemeyen şu zavallıya son darbeyi vurmalıydı. Hayır, hayır, bundan hiç kimse söz etmemişti ona. Onbaşı birlik görmeden hafifçe üstünün koluna dokunmuştu ve ''Tabancanız Teğmen'im'' diye fısıldamıştı. Bunun üzerine silahını çekmiş ve avluyu geçmişti. Çizmelerinin sesi askerlerin iliklerine kadar yansımıştı. Şimdi Teğmen ile tutuklu yüz yüze kalmışlardı. Birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlardı. Aynı yaştaydılar. Subay kolunu kaldırıp tutuklunun şakağına nişan aldı. Tabancasını iki eliyle tutuyordu ki titremesine engel olabilsin. Gökyüzü artık iyice ışımıştı. Kurşunlar yüzünü parçalamadan tutuklunun son görebildiği bu oldu. Kan tüm yüzünü kapladı ve subayın temiz üniformasına da sıçradı. Teğmen'in hıçkırığı kurşunların titreşimiyle birlikte havaya asılı kaldı. Ama bunu bir tek Faustino Rivera işitebildi. Cesaret Teğmen'im, bunun da savaş sayıldığını söylüyorlar. İlk kez güç olurmuş ama sonra insan alışırmış. Siktir git onbaşı. Ne var ki zamanla onbaşının haklı olduğu ortaya çıktı. Günler, haftalar ilerledikçe vatan için öldürmek, onun için can vermekten çok daha basit bir iş haline aldı. Çavuş Faustina Rivera konuşmasını böylece sona erdirdi ve boynundan akan teri kuruladı. Tütsülenmiş esrik gözleriyle Irene Beltran'ın çizgilerini ancak seçebiliyordu. Ama gene de bu yüzdeki uyumu hayranlıkla seyrediyordu. Derken saatine bir göz attı ve yerinden sıçradı. 2 saat olmuştu konuşmaya koyulalı ve nöbete geç kalacak olmasa ona daha anlatacak nice şeyleri vardı. Dikkatle dinlemesini bilen ve onun anılarına değer veren bir insandı karşısındaki. Hani erkekler birkaç kadeh içince burun kıvıran şımarık kadınlardan hiç değildi. Bu Tanrı'nın özenerek yarattığı kadınlardan biriydi. Hem akıllıydı besbelli, hem de pek göze çarpan göğüsleri, kalçaları olmasa da hoş bir kadındı işte. Anlayacağınız, Teğmen'im kötü bir insan değildi, küçük hanım. Sonradan değişti. Eline güç geçince ve artık kimselere hesap vermesi gerekmez olunca böyle oldu, diye bağladı sözünü. Bir yandan da üniformasına çeki düzen vererek ayağa kalktı. Irene onun arkasını dönmesini bekledikten sonra taburenin üzerindeki çantasına gizlemiş olduğu ses kayıt aygıtını kapattı. Tabanda kalan son et parçalarını kedinin önüne attı. Bu arada aklı nişanlısı Gustavo Morante'ye kaydı. Acaba o da elinde bir silahla bir tutukluyu öldürmek üzere yürümüş müydü bir avluda? Bu düşünceleri aklından silmeye çalıştı. Gustavo'nun tıraşlı yüzünü, açık renk gözlerini canlandırmaya çalıştıysa da hayaline düşen ilk görüntü çalışma masasına eğilen Francisco Leal'in profiliydi. Anlayış dolu o kara gözler, gülümseyen dudakların o çocuksu kıvrımları ve başkalarından gelen kötülüklere karşı takındığı o sert, içine kapanık hali. Tanrı'nın isteği alabildiğini aydınlanmıştı. Salonların perdeleri sonuna dek açılmış, ortalığa müzik sesi yayılmıştı. Bugün ziyaret günüydü. Burada kalan yaşlıların akrabaları ve arkadaşları, hayır dolu bu buluşmaya görevlerine sadık kişiler olarak koşuyorlardı. Uzaktan bakıldığında giriş katı, bahçelerin arasına yanlışlıkla demir atmış bir transatlantiye benziyordu. Konuklar ve onların ziyaretçileri, battaniyelere sarınarak, akşam havasını içlerine çekerek dolaşıyorlar ya da terasın koltuklarında dinleniyorlardı. Sessiz ruhlar, bir başka döneme ait hayaletler gibi kendi kendilerine konuşuyorlardı. Kimisi havayı çiğniyor, kimisi geçmiş yılların anılarına dalıyor ve uzakta kalan dostların, akrabaların, torunların adlarını anımsamaya çalışıyorlardı. O yaşta geçmişin dökümünü yapmak bir labirente dalmaya benzerdi. Kimi zaman bir yer tanınmaz olurdu ve bir isim, bir olay, sevilen bir kişi o sis içerisinde bir yere oturtulamazdı. Üniformalı görevliler sessizce dolaşıyorlar. Bitkin bacakları örtüyorlar, ilaç dağıtıyorlar, bitki çayları ikram ediyorlar. Konuklara ise gazozlar, meyve suları sunuyorlardı. Görünmeyen bazı hoparlörlerden Chopin'in gençlik dönemine ait bir mazurkanın notaları yayılıyor, bu da evdeki yaşlıların o yavaş ritmine aslında hiç mi hiç uymuyordu. Francisco ve Irene bahçeye girdiklerinde köpek sevinçten havalara sıçradı. ''Dikkat et, unutma benileri ezmeyesin.'' Genç kız arkadaşını bahçeden içeriye alırken onu uyarıyor, geçmişe yolculuk yapanların arasına doğru yönlendiriyordu. Genç kız saçlarını ensesini örtecek biçimde bir topuzla toplamış, pamuklu bir giysiye bürünmüştü. Bu kez gürültülü bakır ve bronz bileziklerini de takmamıştı. Davranışlarında Francisco'yu şaşırtan ama adlandıramadığı bir değişiklik vardı. Onu yaşlı konukların arasında neşeyle, herkese aynı kibarlıkla dolaşırken izledi. Özellikle kendine aşık olanlara karşı davranışlarını seyretti. Her biri nostaljiye sarılmış bir şimdiki zamanda yaşıyordu. Irene, romatizma yüzünden kas katı olan parmaklarında bir kalem bile tutamayan ve mektuplarını başkalarına yazdıran konuğunu gösterdi ona. Çocukluk arkadaşlarına, geçmiş zamanlarda kalan sevgililerine, onlarca yıllar önce toprağa verilmiş akrabalara mektuplar yazdırıyordu. Ama Irene bu mektupları postaya vermiyordu. Çünkü bu insanın içine dokunan mektuplar, adres bulunamadığı için geri gönderirlerse daha hazin bir durum ortaya çıkacaktı. Hayal kırıklığı yaratacaktı. Onun için ona kendisi yanıtlar uydurup yazıyor, kendini bu yeryüzünde yapayalnız hissetmesin diye yaşlı adama getirip veriyordu. Sonra Francisco'ya hiç ziyaretçisi gelmeyen, belleğini yitirmiş bir dedeyi gösterdi. Yaşlı adamın cepleri titizlikle sakladığı hazinelerle doluydu. Çiçeklerle süslü kızların soluk görüntüleri, tülle şöyle bir örtülü göğüsleri gösteren sepya renkli kartpostallar, danteller ve kurdelelerle bezeli bir jartiyer giymiş, çıplak ve cüretli bir bacağın resmi. Sonra buranın en varlıklı hanımının tekerlekli iskemlesine yanaştılar. Hanımın üzerinde eprimiş bir giysi, zamana ve güvelere yenik düşmüş bir şal, ilk komünyonundan kalma tek bir eldiven vardı. İskemlesine asılı plastik torbalar ıvır zıvırla doluydu. Dizlerinin üstüne koyduğu bir kutu düğmelerle doluydu. Yaşlı kadın bir teki bile eksilmesin diye tekrar tekrar bunları sayıyordu. Derken yanlarına sokulan teneke madalyalı bir albay onlara astımlı sesiyle bir topun bu kahraman kadının bedeninin yarısını un ufak ettiğini fısıldadı. Biliyor musunuz bu kadın bütün bu altın paraları kocasına kendini koşulsuz verdiği için kazanmıştı. Düşün delikanlı, insanın bedava sahip olabileceği bir şeye para ödemesi ne korkunç değil mi? Ben erlerime her zaman paralarını orospulara dökmemelerini öğütlerim. Çünkü kadınlar bir üniforma gördüler miydi, bacaklarını isteye isteye açarlar zaten. Bunu kişisel deneyimlerime dayanarak söylüyorum. Ben hala her köşede bir kadın buluyorum. Francisco bu söylenenleri zihninde bir yerlere oturtmaya çalışırken, yanlarına çok uzun boylu, çok zayıf bir adam yaklaşarak onlara yüzündeki çok trajik anlatımla oğlunu, gelinini ve bebeklerini sordu. Irene onu bir kenara çekerek gizliden bir şeyler söyledi. Sonra onu neşeli bir grubun yanına götürdü. Adam kendini daha iyi hissedene kadar onun yanından ayrılmadı. Sonra Francisco'ya bu adamcağızın iki oğlu olduğunu, bir tanesinin dünyanın öteki ucuna sürüldüğünü, babasıyla sadece mektup aracılığıyla haberleşebildiğini, ayrılığın zamanın geçmesi kadar kötü bir şey olması nedeniyle bu mektupların da giderek seyrekleştiğini, soğuklaştığını anlattı. Adamın öteki oğlu ise karısı ve birkaç aylık bebeğiyle ortadan yok olmuştu. Büyük baba onları hala unutamamıştı. Her fırsatta sokağa kaçıp onları arama sevdasına düşüyordu. Irene onu artık umutlandırmamaya çalışıyor, kendisini o umarsız habere alıştırmasını istiyordu. Gene de yaşlı adam günün birinde minik yaratığın karşısına çıkabileceği olasılığından hiç vazgeçmiyordu. Çünkü yetim çocukların alım-satım trafiği sonucu hiç umulmayanlar gerçekleşiveriyordu. Öldü denilen çocuklar ya bambaşka ırktan insanların yaşadığı ülkelerde evlat edinilmiş olarak ortaya çıkıyor ya da artık aileleri olduğunu unuttukları zaman çok yıllar sonra bir yetimhanede bulunuveriyorlardı. Irene sonunda onu bekçi olmadığı zamanlarda bahçeden kaçmama konusunda kandırmayı başarmıştı. Ama yaşlı adamın uykularını umarsız kaygılarla kaybetmesini ve evlatlarının mezarını ziyaret etme arzusunu bastıramıyordu. Irene daha sonra Francisco'ya solgun benizli iki yaşlıyı gösterdi. Bunlar işlenmiş demirden yapılmış bir büyük sıraya yan yana oturmuşlardı. Her ikisi de sadece adlarını anımsayabiliyorlardı ama birbirlerine aşık olduklarına inanıyorlardı. Beatriz Alcantara ise buna kendince karşı çıkıyor, ahlakın zamanla çürüdüğünden dem vuruyor, iki yaşlı bunağın gizli köşelerde öpüştüğünün nerede görüldüğünü soruyordu sık sık. Irene ise bu son mutluluk günlerinin bir hak olduğunu savunuyor, bütün öteki konuklara aynı şansı diliyordu. Çünkü aşk onları yalnızlıktan, yaşlılığın bu en korkunç illetinden koruyabiliyordu. Bu yüzden boş vermesi için annesine yalvarıyordu. Geceleri yaşlı kadının kapısını açık bırakmasına, sabahları ikisini bir yatakta bulunca gördüklerine burun kıvırmamasına çalışıyordu. Her ne kadar doktorlar bu yaşta olanaksız olduğunu söyleseler bile bu iki insan seviştiklerini sanarak mutlu oluyorlardı. Derken Irene arkadaşına verandada oturmuş temiz havayı derin derin içine çeken bir hanımı gösterdi. İyi bak ona dedi. O Josefina Bianchi, hani aktris olan, hiç duymuş muydun adını? Francisco o zaman bir zamanlar mutlaka güzel olduğu belli olan, şimdi de güzel sayılabilecek ufak tefek hanımı fark etti. Saten bir sabahlık ve terlikler giymişti. İki mevsim öteden de olsa saat farkına rağmen kendini Paris'te yaşıyor sanıyordu. Omuzlarındaki tilki etolün camdan gözleri ve eprimiş bir kuyruğu vardı. Bir keresinde Cleo bu tilki etolü kaptı. Elinden alabildiğimizde sanki trenin altından çıkmışa benziyordu dedi Irene, köpeğini sıkı sıkı göğsüne bastırarak. Yaşlı aktris en beğendiği yapıtlarına ait kostümleri bir bavulda saklıyordu. Ve neredeyse yarım yüzyıldır kullanılmayan bu giysileri arada sırada huzur evindeki arkadaşlarına giydirmek için havalandırıp silkeliyordu sık sık. Hala tüm yetenekleri gibi dedikoduculuğu da yerinde duruyordu. Dünyaya olan ilgisi sönmemişti. Gazeteleri düzenli okuyor, sık sık sinemaya gidiyordu. Irene ona ayrı bir saygı gösteriyor, bakıcılar da herkese büyük anne derken ona hanımefendi demeye özen gösteriyorlardı. Bu son yıllarında bile sonu gelmeyen hayalleri azalmamıştı. Bu küçük ayrıntılara neredeyse zamanı yetmez oluyordu. Onun anıları karmakarışık olmamıştı. Bu anıları düzgünce, yerli yerince sıralıyor, sonra da bu hayallere dalıp gitmeye bayılıyordu. Bu nedenle öteki yaşlılardan daha şanslıydı. Onlar belleklerindeki zayıflama nedeniyle anılarını unutuyorlar, onları hiç yaşamamış olmanın verdiği paniğe kapılıyorlardı. Josefina Bianchi'nin tüm yaşamı gözlerinin önündeydi ve bir noter gibi her şeyi tek tek ve kesin olarak bilemiyordu. Şu anda pişmanlığını duyduğu şeyler, düzgün uzatamadığı eli, akıtamadığı yaşlar, öpemediği dudaklardı. Pek çok kocası ve sevgilisi olmuştu. İşin sonunu düşünmeksizin pek çok serüven yaşamıştı. Zamanını hep neşeyle har vurup harman savurmuştu. Çünkü her zaman 100 yaşına kadar yaşayacağını iddia etmişti. Kendi geleceğini pratik bir yaklaşımla düzenlemiş, artık yalnız yaşayamayacağını anlayınca bu huzur evini kendi seçmiş ve bir avukatı onu son gününe dek idare edebilecek biçimde parasını kullanmakla görevlendirmişti. Irene Beltran'a müthiş yakınlık duyardı. Onun da saçları gençliğinde aynı renkti ve bu kızın kendi torunu olduğunu ya da onun kendi gençliğini temsil ettiğini düşünerek mutlu olurdu. Hazineleriyle dolu bavullarını açar, ona ünlü olduğu günlere ait resimlerle dolu albümlerini gösterir, onun yüzünden akılları başlarından giden sevgililerin yazdığı mektupları okuturdu. Aralarında paylaştıkları bir de giz vardı. Çişimi külotuma kaçırdığım ya da dudaklarımı boyayamaz olduğum gün ölmeme yardım edeceksin kızım diye yalvarmıştı Josefina Bianchi, Irene'ye. Irene de bunu kabul etmişti. Annem yolculuğa çıktı. Bu yüzden ikimiz yalnız yemek yiyeceğiz. Irene, Francisco'yu iç merdivenlerden yukarı çıkarırken böyle demişti. Üst kat sessiz ve loştu. Birinci katın ışıkları buraya ulaşamıyordu. Tanrı'nın isteği, evinin hoparlörleri sesleri buraya taşıyamıyordu. Bu saatte artık ziyaretçiler gider, konuklar odalarına çekilirler, gecenin sükuneti tuhaf gölgeleriyle eve yerleşirdi. Şişman ve dünya tatlısı Rosa onları kocaman bir gülümseyişle karşıladı. Onu içtenlikle selamlayan bu delikanlıya bayılıyordu. Bu delikanlı onunla şakalaşıyor, sırasında köpeğe sarılıp yerlerde bile yuvarlanıyordu. Onu Gustavo Morante'ye göre daha yakın ve daha aileden biri gibi görüyordu. Ama gene de küçük kızı için iyi bir parti sayılamayacağı doğruydu. Onu her görüşünde Francisco, ne yazık ki aynı gri pantolonları, aynı lastik altlı ayakkabıları giyiyordu. Kendi kendine hoş giyinen, hoş gelmiş derken bunu başka bir özdeyişle değiştiriyor, giyim kuşamla rahip olunmaz diye düşünüyordu. Işıkları yak İrene diyen Rosa mutfağa dalıp yok oldu. Salon son derece şık döşenmişti. İran halıları, modern tablolar, bilerek dağınık bırakılmış sanat kitapları göze çarpıyordu. Mobilyalar rahata benziyor, bitkiler ortama hoş bir hava veriyordu. Francisco bir divana ilişirken kendi ailesinin yaşadığı evi düşündü. Onların tek lüksü plak çalarlarıydı. Irene bu arada roze bir şarap şişesi açmaya koyulmuştu. "Neyi kutluyoruz?" diye sordu Francisco. Irene ona gülümsemeden "Yaşıyor olmamızı" diye yanıtladı. Francisco onu süzerken bu kızda bazı şeylerin değiştiğini bir kez daha anladı. Makyajsız yüzünde hüzünlü bir anlatım, Irene titreyen eliyle bir kadehi Francisco'ya uzattı. Zaman kazanmak, kendini yatıştırabilmek amacıyla Francisco plakları karıştırdı ve eski bir tango seçti. Onu plakçalara yerleştirdi ve Gardel'in benzersiz sesi tarihin 50 yıl geçmişinden onları yakaladı. Sessizlik içinde el ele tutuşarak dinlediler. Sonra Rosa yemeğin hazır olduğunu bildirmek için içeriye girdi. "Burada bekle, sakın kımıldama," diyen Irene ışıkları söndürerek odadan çıktı. Az sonra beş kollu bir şamdanla geri döndü. O uzun beyaz tuniği ile mumların ışığında sanki başka bir çağdan gelir gibiydi. Sonra Francisco'yu bir zamanlar yatak odasıyken uzun zamandır yemek odası olarak kullanılan koridorun sonundaki odaya götürdü. Mobilyalar odaya oranla çok büyüktüler. Ama Beatriz Alcantara'nın o şaşmayan beğenisiyle bu engeli duvakları Pompei pembesine boyayarak ve bunun tavandaki kristal avizeyle sandalyelerin beyaz döşemeleriyle yarattığı zıtlık sonucu aşmıştı. Odadaki tek tablo Flamenk ekolüne ait bir ölü doğaydı. Soğanlar, sarımsaklar, bir kenara dayanmış bir tüfek ve ayaklarından asılı üç sülün resmedilmişti. "Ona çok bakma, yoksa karabasanlar görsün," dedi Irene. Francisco burada olmayan Beatriz şerefine kadeh kaldırdı ve sonradan ölümün nişanlısına içti. Çünkü Irene yalnız kalmaya bayılıyordu. "Ve şimdi de sevgili arkadaşım, anlat bana, neden böyle kederlisin?" "Çünkü şimdiye dek hep düş görerek yaşamışım ve uyanmaya korkuyorum."